Herkese selam. Bir seçim videosuyla karşınızdayım. Yeni, enteresan, ilginç bir seçim yaşadık. Yerel seçimlerde pek kimse böylesine fantastik bir sonuç beklemiyordu açıkçası. Evet, muhalefetin bir başarısının olacağına ilişkin bir beklenti vardı. İstanbul, Ankara özelinde bir beklentiydi. Fakat Türkiye'nin geneline yönelik acayip bir tsunami etkisi de oluşturabilecek bir seçim yaşandı. Bu seçimin kaybedenleri var, kazananları var, bu seçimde kendisini rezil edenler var. Bunların hepsiyle ilgili bilgileri bulacağınız bir canlı yayın olacak. Bu arada canlı yayına katılan herkes yayını beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmezse çok sevinirim geniş kitlelere ulaşmak açısından. Ben de bu arada hemen yayını sosyal medya hesaplarından duyuruyorum. Herkese de yayını sosyal medya hesaplarından hızlı biçimde duyurmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen 100 beğeniden fazla beğeni geldi. Herkese çok teşekkür ederim. Ben de hemen hem Twitter'dan paylaşıyorum hem de Telegram kanalımdan paylaşıyorum. Telegram kanalıma üye olmayanlar varsa hala Telegram kanalıma üye olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oradan bazı özel bilgiler de paylaşıyorum genel olarak. Diğer mecralarda paylaşmadığım bilgiler. Onlara da ulaşabilmeniz için hem de bazen engellere takılıyor biliyorsunuz benim videolarım. O engelleri de aşabilmeniz için Telegram kanalından linkleri elde etmeniz çok önemli. Bunlara ulaşmanız açısından da Telegram kanalıma lütfen üye olun. Evet. Şimdi hızlıca zannedersem sayımız hemen 1000'e çok hızlı biçimde yaklaşıyor. Ses güzel, görüntü güzel değil mi arkadaşlar? Sorun yok seste, görüntüde. Mesajlar hızlı biçimde akıyor. İnsanlarda pozitif bir hava görüyorum. Böyle chat çok hızlı akıyor. Pozitif bir durum söz konusu. Normal, Türkiye'de yıllardır böyle nefes alınamayan bir atmosfer oluşturulmuştu. Ve her seçimden sonra da böyle iktidar yanlıları seçim sonuçlarını biraz özellikle iktidarın yönetim kadrosu biraz nobranca kutluyorlardı. Balkon konuşmasından başlayarak. Dolayısıyla da muhalefette bir muhalif kesimde ya da toplumun renklenmesini isteyen, iktidarın renklenmesini isteyen kesimde ister istemez bir moral bozukluğu oluyordu. Bu seçimde herkese bir moral geldi açıkçası. Bu aynı zamanda Türkiye'nin öyle çok kolayca teslim alınamayacağına ilişkin de bir fikir oluşturdu herkeste. Türkiye'de halen daha kırık dökük de olsa demokrasinin yeniden ayaklar üzerine kaldırılabileceğine ilişkin bir umut geldi açıkçası herkese. Dolayısıyla da chatte de bu görünüyor. Herkes hızlı biçimde mesajlarını gönderiyor. Herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yayınımı beğenmeyi, kendi hesaplarınızdan paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü YouTube üzerinden hükümet bana büyük bir algoritma baskısı uyguluyor. Bu sebeple kanalımda bir düşüş meydana geldi. Yani normal YouTube kanalları 1'e 4, 1'e 8, 1'e 12 şeklinde önerilirken benim kanalım önerilmiyor. Buna rağmen yine de Türkiye'nin bireysel olarak en çok izlenen gazetecisi olduğumu söyleyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim bu açıdan. Evet, Telegram kanalımın adresini merak edenler olmuş. Hemen Telegram kanalımın adresini arkadaşlar size göndereyim chatten. Dolayısıyla kanalıma çok rahat biçimde üye olabilirsiniz. Hemen chatten arkadaşlar gönderdim size Telegram kanalımın linkini. Buradan abone olabilirsiniz. Evet, şimdi konulara başlayalım arkadaşlar. Bu seçimin zavallısı ve afillisi başlığını attım videoya. Evet, bu seçimde çok zavallı birisi vardı ve seçimden afilli biçimde, böyle sansasyonel biçimde çıkan birisi vardı. Ama bunun yanında siyaset sahnesinden silinenler vesaire pek çok açısı var. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan bu gelişme üzerine ne yapacak? Çünkü hani herkesin dikkatini çeken şey Tayyip Erdoğan'ın böyle çok şok bir ifadeyle balkon konuşmasına çıkmamış olmasıydı. O balkon konuşmasının detayları, Erdoğan'ın bundan sonraki planları falan, onların hepsinin detaylarına geleceğim. Fakat önce bu seçimin zavallısı kim? O konuya bir gelelim. Arkadaşlar, bu seçimin zavallısı Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'tır arkadaşlar. Şimdi Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olmadan önce 2. Ordu Komutanı iken, biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir deprem felaketi meydana geldi. İşte Maraş bölgesinde, Adıyaman, Maraş, Hatay, bütün o civarı kaplayan ve 2 gün askerler kışlalarından dışarı çıkmadılar. Metin Gürak da potansiyel genelkurmay başkanı olmak istiyor ve toplumun da genelkurmayın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kışlasından çıkıp da depremzedelere yardıma gitmemiş olması nedeniyle tepkisi vardı silahlı kuvvetlere. Ve bu tepkinin içerisinden bir askeri böyle yükseltebilmek için bir haber pompalandı. Ahmet Zeki Uçok tarafından. Ahmet Zeki Uçok kim? İYİ Parti'nin içerisine adeta ajan gibi yerleştirilmiş. Böyle Adalet ve Kalkınma Partisi ile can ciğer kuzu sarması olan bir eski albaydı. Sonra bir anda hop İYİ Parti'ye geçti. Meral Akşener'e gönderilen, Meral Akşener'e talimatla partisine yerleştirilen kişilerden bir tanesi diyebilirim. Ve Ahmet Zeki Uçak şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, askerler kışlasından depremzedeler için çıkmayınca hüngür hüngür ağlamış Genelkurmay dönemin 2. Ordu Komutanı Metin Gürak. Hüngür hüngür ağlamış. Peki hüngür hüngür ağlayan Metin Gürak, yani hükümetin kararlarına karşı bir şey yapamadığı için bu kadar direnen Metin Gürak'ın esas hüngür hüngür ağlaması gereken gün neydi biliyor musunuz? Dün seçimin sabahında hüngür hüngür ağlaması lazımdı. Niye biliyor musunuz? Çünkü tuttular Kayseri'deki komando birliklerinden, Ağrı'daki komando birliklerinden, Türkiye'nin farklı yerlerindeki komando birliklerinden, Suriye'nin içerisindeki özel kuvvetler mensuplarından, Irak'ın içerisindeki askeri üslerimizin özel kuvvetler mensuplarından askerleri otobüslere, zırhlı araçlara doldurup cebren zorla subayları, assubayları, uzman çavuşları zorla getirip Güneydoğu'daki illerde oy kullandırttılar. AKP'ye oy verin, MHP'ye oy verin. Ondan sonra dolayısıyla burada HDP'nin, DEM Partisi'nin seçimi kazanmasını engelleyin diye. Şimdi orada öylesine kötü durumlar oldu ki bakın arkadaşlar. Askerleri, subayları, assubayları zorla götürüyorlar ya oraya. Birçoğu yani toplumla böyle karşı karşıya gelmekten rahatsız. Yani orada insanların iradelerinin çalınması gibi bir durum söz konusu. Her yerel seçimde o yerin oturanları, o yerde ikamet edenler kimse onlar belirler yerel belediyenin kim olacağını. Askerler utanç içerisinde. Orada halk tepki gösteriyor. Onlara söyleyecek bir şeyleri yok. Ondan sonra yayına sabotajı yok arkadaşlar. Bazen böyle çok küçük kesintiler oluyor. Onları çok önemsemeyin. Yayın gitti geldi gibi bir şey oldu. Sorun yok yani. Şimdi askerler orada çok kötü pozisyondalardı arkadaşlar. Yayından kimse atılmıyor arkadaşlar. Yayın düzgün değil mi? Evet düzgün, sorun yok. Evet arkadaşlar. Şimdi orada askerler oy kullanırken böyle utanıyorlar halka karşı böylesine bir durumla karşı karşıya kalmakta. Bazı askerlerin de yüzlerini gizlediklerini fark ettiniz siz orada. Özellikle bu yüzlerini gizlemeye çalışan askerler arkadaşlar özel kuvvetler mensupları. Kuzey Irak'tan ve Suriye'den getirilen özel kuvvetler mensupları. Çünkü bu askerler arkadaşlar özel kuvvetler mensupları kendi aralarında bile kod isim kullanırlar. Bunların fotoğraflarını filan kimliklerini yayınlamak da suçtur. Çünkü özel kuvvetler aynı zamanda istihbarat görevi de yapan bir birlik. Dolayısıyla bunlar yüzlerinin ifşa olmaması için orada da herkes kameraya çekiyor askerlerin böyle gelişini. Yüzlerini filan gizleyemek durumunda kaldılar. Şimdi Metin Gürak, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını bir siyasi partinin çıkarı için bu duruma düşürdün. Buna hiç itiraz etmedin. Bu askerlerin hepsine cebren emir verildi biliyor musunuz? Zorla götürüldüler oralara. Eğer ağlayacağın bir gün varsa Metin Gürak bugün ağlamalıydın. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bu derece rezil bir duruma çok nadir düşmüştür. Ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim koordinasyon kurulundan çıkan bu kararı uygulamıştır. Yani artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi emirlerine uygulamayı geçtik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim koordinasyon kurulunun emirlerini uygulayan bir genelkurmay söz konusu. Bu derece rezil bir durum ve oradaki subaylar, assubaylar, uzman çavuşları böylesine rezil bir durumda halkla karşı karşıya getirdiler. Hakikaten koskoca orgeneral olmuşsun ama adam olamamışsın denilen noktadayız yani. Metin Gürak da böylesine rezil. Şimdi kendisini parlatmak, genelkurmay başkanı olmadan önce Atatürkçü subaylara vesaire de kabul ettirmek filan için vay deprem günlerinde 2. Ordu Komutanlığı çıkmadı da tam deprem bölgesine en yakın komutanlık oradan askerler çıkmadı. Bunun için Orgeneral Metin Gürak hüngür hüngür ağlamış. Ya ağlayacağım bir gün varsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu derece rezil duruma düşürüldüğü gündü. Bugün ağlaman lazımdı Metin Gürak senin. Ama kendini peşkeş çektin sırf o konumunu koruyabilmek ve bir gün sen de belki Milli Savunma Bakanı olursun diye. Çünkü Tayyip artık bunların ağızlarına böyle bal çalıyor. Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar Ok Milli Savunma Bakanı oldu. Milli Savunma Bakanı kral pozisyonda şu anda. Ondan sonra Yaşar Güler'i yaptı. Şimdi de Metin Gürak'ta sıra. Ben de Milli Savunma Bakanı olurum diye Erdoğan'a böyle yalakalık yapıyorsunuz. Ondan sonra da askerleri orada doldurdunuz. Cemselerin içerisine, otobüslerin içerisine gönderdiniz askerleri oraya. Halkla karşı karşıya getirdiniz. Askerler de yüzlerini saklamak durumunda kalıyorlar. Bu seçimin en rezil adamı Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'tır arkadaşlar. Bu 2 kere 2, 4 derecede net. Şimdi seçimin afillisine geliyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Birazdan sorularınıza da cevap vereceğim. Şimdi bu seçimin afillisi Fatih Erbakan. Şimdi Fatih Erbakan'ın özellikle babası hayattayken biliyorsunuz böyle hızlı bir yaşamı vardı. İşte o dönem 17 yaşındayken araç kullanırken yakalanmıştı vesaire. Sonra iki kapılı bir Mercedes'i vardı o zaman. Hatta o zaman televoleler çok meşhurdu. Fatih Erbakan valeden aracının gelmesini bekliyor iki kapılı Mercedes. Ondan sonra geldi o zaman. Tabii o zaman için 90'lar için filan iki kapılı Mercedes pek Türkiye'de bulunmayan şey. Sonra geldi. Araç o sırada da televole mikrofon uzatıyor. Diyor ki efendim aracınız da güzelmiş diyor. Fatih Erbakan da demişti ki merak etmeyin daha beter arabalara bineceğiz filan demişti. O zaman öylesine hızlı bir gençti. Sonra bir anda sahneden, siyaset sahnesinden babasıyla birlikte kayboldu. Sonra bu pandemi döneminde işte bu aşılar vesaire insanlarda tuhaf şeyler ortaya çıkartılıyor. Sakallı bebekler doğuyor filan gibi. Böyle enteresan açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı. Fakat bir anda bu son seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde ve bu yerel seçimlerde enteresan bir kadroyla ortaya çıktı. Ve kadrosunu şu şekilde kurdu. Şimdi normalde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde AKP'ye küsmüş İslamcı, milli görüşçü bir kesim var. Fakat bunlar gidecek mecra bulamıyorlar. Ve bunlardan bazıları da milletvekilliği yapmış, ilçe başkanlığı falan yapmış kişiler. Bunlar ya şu an küskün bir şekilde sadece AKP üyesi olarak duruyorlar ya da partiden ayrılmışlardı. Fatih Erbakan bunlara kanca attı. Yani siyasi tecrübesi olan, Tayyip Erdoğan'la da çalışmış, Erbakan'la da filan çalışmış, böyle halkın dilinden anlayan filan bu kadroları tuttu, çekti yeniden Refah Partisi'nin içerisine. Sonra yetmedi, bunlarla birlikte aday belirleme çalışması yaptılar. Yani Fatih Erbakan aslında Tayyip Erdoğan'ın ilk döneminde yaptığı gibi sadece benim dediğim dedik, çaldığım düdük şeklinde değil, kadrosunun önerilerini de dinleyen bir lider profili çizdi ve kadrosunun önerileriyle birlikte bir aday silsilesi çıkarttı ortaya. Ve bu adaylarla birlikte de iki tane il belediye başkanlığı kazandı. Ayrıca işte 44'ten fazla da belde belediye başkanlıkları kazandı. Fakat oy oranını daha ilk girdiği seçimde %5'in üzerine taşıyarak büyük bir sükse yaptı. Dolayısıyla bu seçimin afilisi Fatih Erbakan'dır ve eğer kadrolarını genişletirse, eğer Tayyip Erdoğan gibi bu partide benim dediğim olur şeklinde tek adamlık yapmazsa ve partinin ortak aklına müracaat ederse, partinin ortak aklıyla birlikte stratejilerini belirlerse Fatih Erbakan önümüzdeki seçimlerde parlamentoya girebilecek de rakamlara çok rahatlıkla ulaşabilecek ve Türkiye'de bir figür olacaktır. Aynı zamanda milli görüşü temsil eden partinin hangisi olduğuna ilişkin de tartışmayı değiştirecek şekilde ilerliyor Fatih Erbakan. Çünkü Saadet Partisi'nde biliyorsunuz bir icra kurulu vardır. Yüksek İstişare Kurulu pardon. Bu Yüksek İstişare Kurulu aslında Milli Görüş Hareketi'nin heyeti diyebileceğimiz Milli Görüş Hareketi'ne yön veren bir heyet. Necmettin Erbakan yavaş yavaş yaşı ilerledikten sonra daha da kuvvetlenmiş bir heyetti. Ve sonrasında da Milli Görüş Hareketi'nin liderliği bu heyete verilmişti. Yüksek İstişare Kurulu'na. Ve buranın başkanlığını uzun süre ismi şu an hatırlayamadım. Türklü bir soyadı. Oğuzhan Asil Türk yürütüyordu. Sonrasında Temel Karamollaoğlu buranın da liderliğini alarak hem parti liderliği hem Yüksek İstişare Kurulu'nun liderliğiyle birlikte adeta Milli Görüş Hareketi'ni tamamen kontrolü altına almış oldu. Fakat yaptığı yanlış stratejiler nedeniyle ve gençliğe ulaşamaması nedeniyle özellikle Tayyip Erdoğan döneminde büyümüş, imam hatiplerden mezun olmuş, bir biçimde İslamcı ideolojiyle tanışmış Fakat Tayyip Erdoğan'dan da memnun olmayan genç kitleye yönelik Fatih Erbakan Temel Karamollaoğlu'ndan daha pozitif mesajlar verdi. Daha anlaşılabilir mesajlar verdi. Özellikle bu İsrail'e yardım, İsrail'le ticaretin kesilmemesi meselesinden tutun da farklı konulara kadar doğru stratejiler üzerinde ilerledi ve Fatih Erbakan bu seçimin en afillisi olarak ortaya çıkmıştır. Bakın Cem Uzan dönemini hatırlayın. Cem Uzan da böyle ilk girdiği seçimlerde %7'lere falan ulaşmıştı. Fakat Cem Uzan bunu yaparken korkunç bir medya desteği, korkunç para harcadı. Her mitinginin öncesinde ünlü sanatçılar, İbrahim Tatlıses'ler falan konser veriyor. Ondan sonra her mitinginde döner dağıtılıyor falan. Devasa milyonlarca dolar, on milyonlarca dolar belki harcadığı bir seçim kampanyası yapmıştı. %7'ye ulaşmıştı. Fakat Fatih Erbakan sadece doğru sosyal medya kullanımı, sıfır medya desteği var. Doğru sosyal medya kullanımıyla birlikte gördüğümüz gibi %7, %8'ler gibi bir rakamlara geldi Fatih Erbakan. Hakikaten büyük başarı. Fatih Erbakan'ın hakkını verelim. Yasin Şahin yanındayım grubuna gelmiş. Hoş geldin diyorum kendisine. Şimdi bu seçimdeki espri olsun biraz. Araya birazcık espri katalım. Şimdi Lütfi Savaş biliyorsunuz en çok tartışılan adaylardan bir tanesiydi Hatay'da. Ve Lütfi Savaş'ı hem CHP'nin içerisinden hem CHP'nin dışarısından belediye başkanlığını kaybettirmek için her şey yapıldı. Ona rağmen bir puanla filan belediye başkanlığını kaybetti. Depremden sonra da ben de Lütfi Savaş'la ilgili bir video yayınlamıştım. Ve Lütfi Savaş'ın özellikle bu imar meselesinde, çünkü onun da ruhsat verdiği pek çok bina yıkıldı. Ve bu imar meselesinde yaptığı yanlışlıkları filan onları ne hepsini anlatmıştım Lütfi Savaş'ın. Ve fakat Lütfi Savaş o ilde güçlü bir isim. Deprem olmuş olmasına rağmen sonrasında işte normalde CHP'li birisi de değil, CHP'nin içerisinden karşı çıkmalara rağmen Gökhan Zan hadisesinin patlak vermiş olmasına rağmen yine de bir puanla kaybetti. Fakat baktığımızda Enes Ateş de destekçinin grubuna dahil olmuş. Çok teşekkür ederim kendisine. Ve Lütfü Savaş bütün bu içeriden dışarıdan torpillemelere rağmen, siyaseten söylüyorum tabii, Gökhan Zan'ın aldığı %2 oyla kaybetmiş gözüküyor. Çünkü arada bir puan fark var ve Gökhan Zan %2 oy aldı. Şimdi Gökhan Zan biliyorsunuz seçimlerden önce bir ses kaydı patladı. Orada adaylıktan çekilmemek için, yani Lütfü Savaş'a kaybettirmek için Tayyip Erdoğan'dan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden şöyle iki talebi var. Ya işte Hatayspor'da bir sportif direktörlük olur vesaire böyle bir pozisyon. Ya da işte 5 milyon dolar para böyle bir şey istiyordu Gökhan Zan. Nihayetinde adaylıktan çekilmedi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin istediği oldu. AK Parti Hatay'ı aldı. Dolayısıyla da Gökhan Zan şu an artık o 5 milyon doları mı, Hatay'daki sportif direktörlüğü mü, hangisini realize eder onu göreceğiz. Ama Tayyip Erdoğan kendisine bir kıyak yapabilir. Ona da bir şey demiyorum açıkçası. Sinan Oğan, evet iki Sinan Oğan, Gökhan Zan. Enişte şey yapmış. Evet geçen seçimin meselesi de Sinan Oğan'dı biliyorsunuz. Bu seçimde hiç ortada yok. Sinan Oğan'la Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybettiren ikili olarak vazifelerini yaptılar. Kemiklerini aldılar. Hepsi arsa sahibi, han sahibi, hamam sahibi oldu şu anda. Dünyalıklarını bir güzel yaptılar. Türkiye cehennemin dibine gitsin. Umurlarında değil zaten yani. Bunların milliyetçiliği hep hikaye. Bunların milliyetçiliği önlerine koyacak kemikten ibarettir arkadaşlar. Sinan Oğan da böyledir, Ümit Özdağ da böyledir. Bunların hepsi böyle. Bunların memleket, vatan, millet filan öyle düşündükleri filan yok. Sinan Oğan'ın bakın mal varlığındaki artışa. Ondan sonra Ankara'da arsa bırakmadı. Hani Turgut Altınok'un 600 tane dairesi falan var diyor ya. Türkiye zaten Ankara öyle bir hale geldi ki. Komşunuz ya Turgut Altınok ya da Sinan Oğan. İkisinden birisinden komşu olacaksınız. Çünkü Ankara'nın emlak kralı oldular ikisi de. Sinan Oğan da o İncek bölgesinden başlayarak aşağı doğru ne kadar arsa varsa hepsini topluyor. Ortasına da bir tane kendine malikane kondurmuş arkadaşlar. Neyse. Devam edelim bu seçimin analizine. Bir de birazdan Kılıçdaroğlu'na yapılan bir haksızlıkla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Onu da tarihe kayıt olarak geçmek lazım. Ama bu Meral Akşener meselesine bir gelelim arkadaşlar. Şimdi Meral Akşener Altılı Masa'nın parçalarından bir tanesiydi. Ve Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu hiçbir zaman kararlı bir biçimde ya da açık bir biçimde dile getirmedi. Getirmedi, dile getirmedi, dile getirmedi, dile getirmedi. Tam gelmiş adaylık belirlenmenin son aşamasına gelmiş. Ondan sonra masadaki çoğunluk Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisi de ve masadaki çoğunluğu da ikna etmiş. Meral Akşener de o güne kadar ben seni istemiyorum dememiş. O gün bir anda çıktı. Bir basın toplantısı yaptı. Gözlerinden ateşler saçarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. Ve diyor ki Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş olsunlar tarih. Yani kendi liderlerine bayrak kaldırmalarını istiyor. Öyle oluşabilecek kaosu düşünün. Şimdi haklı mı Meral Akşener? Şu düşüncede haklı. Kazanacak aday demişti. Fakat bunun için masaya bunu getirmemişti. Evet, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu aday olsaydı şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, cumhurbaşkanı ikisinden birisi olacaktı. Bu evet. Ama bu konuyu zamanında konuşmazsan o gün o saatte konuşulacak konu değil. O gün o saatte onu konuştuğun zaman ve bu krizi bu şekilde sert bir basın toplantısıyla ortaya döktüğün zaman bu ne demek olacak? Altılı masadaki bir kırılma meydana gelmesi demek olacak ve seçimin kaybedilmesi demek olacak. Şimdi de İYİ Parti'nin içerisinde, İYİ Parti'de biliyorsunuz şu an istifa eden genel başkan yardımcıları var. Onlar da zaten o günlerle ilgili bazı gerçekleri izah etmeye başladılar. Ve Meral Akşener'in bu tarihi mantıksız adımıyla ilgili bazı hadiseler ortaya çıkmaya başladı. Bu bir tarafa. Seçimden sonra yerel seçimler geliyor. Ve yerel seçimlerde de şehir bazında ittifaklarla muhalefetin yine çok büyük başarı elde edebileceği açık. Fakat Meral Akşener öyle bir strateji dedi ki adeta kendisini imha etti ve partisini de imha etti. Sanki birisi Meral Akşener'e bir görev vermiş, İYİ Parti'yi imha et. Merkez sağdan oy alabilme potansiyeli olan bir parti kalmasın ortada. Birisi böyle bir tavsiye vermiş herhalde. Bu şekilde Meral Akşener kendisini imha etti. Fakat burada Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in doğru bir stratejisi oldu. Ve onlar merkez yerel seçim olduğu için kendine özel dinamikleri var. Merkez sağ seçmenden de oy alabilecek belediye başkanlarını gösterdiler illerde ve ilçelerde. Dolayısıyla bu seçim başarısı bu noktaya geldi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne daha çok oy gibi bir sonucu da ortaya çıkardı. Fakat burada Meral Akşener'i gömelim ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ciddi biçimde eleştirelim. Kazanabilecek adayların önüne sırf kendi aday olabilmek için set çekti. Evet ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da şu noktada hakkını vermek gerekiyor. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi merkez sağdan ve toplumun genelinden oy alabilecek adaylar gösterebiliyorsa hatta ve hatta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olabiliyorlarsa bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte verdiği bir mücadelenin sonucu. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın istifasından sonra geçici olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına seçilmişti. Ve orada Önder Sav asıl beyindi. Önder Sav ondan sonra bir adam koyacaktı oraya. Partinin genel sekreteri. Aynı komünist partilerde olduğu gibi. Ve Önder Sav arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandı. Bir yere gitmek istediği zaman kendisine araç tahsis edilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun sekreteri Önder Sav'dan izin istiyordu. Araç verdirtmiyordu. O bile nereye gidecek filan hepsi Önder Sav'ın kontrolünde. Gizli lider gibi. Kemal Kılıçdaroğlu bu aşırı ulusalcı grupla mücadele etti, etti, etti. Bu grup neler çektirdi ona? Partide ne krizler çıkarttılar? Bunların hepsini tasfiye ede, ede, ede partiyi toplumun genelinden de oy alabilecek bir yapıya getirdi. Yani bugün Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı o adayı olabilmişse, İstanbul Belediye Başkanı adayı olabilmişse bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun o aşırı ulusalcı kesimi yenmesi sayesinde oldu. O kesimi yenemeseydi böyle Ekrem İmamoğlu gibi isimler, Mansur Yavaş gibi isimler filan Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmayı hayallerinde dahi göremezlerdi. Fakat bu mücadeleyi verdi Kemal Kılıçdaroğlu ve bu adayları o buldu getirdi. Yani netice itibariyle Mansur Yavaş'ı da ikna etti, Ekrem İmamoğlu'na da destek verdi filan. Onları bu oturdu. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakkını vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Nihayetinde bu başarı da bu verdiği geçmişte partinin dönüşümü için aşırı ulusalcılarla verdiği mücadele altın değerindedir. Fakat jübilesini çok berbat yaptı. Buna katılıyor muyuz? Katılıyoruz hepimiz. Maalesef Türkiye'de bir türlü kurtulanamayan ya artık yeter ben bir şeyler yaptım Bundan sonraki ikinci adımı başkaları yapsın diye koltuğu bırakamıyorlar. Bir türlü koltuğu bırakamıyorlar. Yani yaş ilerliyor ya, artık biraz da hayatın tadına bakayım. Biraz gideyim Ege Denizi'nde yüzeyim. Biraz torunlarımla vakit geçireyim falan. Yok. Koltuğa yapışıyorlar da yapışıyorlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da bu jübilesini berbat yaptı. E tabii ki insanlar da jübileleriyle hatırlanır biraz. Dolayısıyla da şu an kendisine çok gömüyorlar. Ama Özgür Özel konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti. Çok Kadir Şinas bir davranıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da artık bu son seçim kompleksinden kurtulması lazım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışından, fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönüşümüne destek veren bir eski lider olarak devam etmesi lazım. Bazı tavsiyelerde bulunması lazım filan. Kapısının Ekrem İmamoğlu'na, Özgür Özel'e her daim açık olması lazım. Bu şekilde kendisini artık böyle bir emekli ama saygıdeğer bir lider pozisyonuna oturtması lazım Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ki verdiği bu CHP'nin dönüşümündeki bu verdiği mücadele takdir edilebilsin. Ama yine hırsla devam ederse, partiye dönme hırsıyla devam ederse, o geçmişinde takdir edecek hiçbir şey bıraktırmaz kendisine. Şimdi gelelim sandığa gömülen liderlere arkadaşlar. Şimdi tarih enteresan biçimde tekerrür ediyor. Şimdi hatırlayın Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesine lider olarak çıkışına. Tayyip Erdoğan doğrudan Necmettin Erbakan'ın aday olarak gösterdiği ismin karşısına, o zaman Fazilet Partisi zannedersem, onun karşısına çıkmadı. Abdullah Gül aday olarak çıktı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ve Abdullah Gül o mücadeleyi verdi. Sonra biz yenilikçiler olarak bu partide yer bulamıyoruz dediler madem. Sonra kendi partilerini kurdular. Fakat o mücadelenin arkasında Abdullah Gül o mücadeleyi veriyor, liderlik mücadelesi. Ama arkadaki esas lider Tayyip Erdoğan'dı. Fakat o yıpranmayı, o göğüslemeyi Abdullah Gül göğüsledi kongrede. Sonrasında yeni parti kuruldu. Hatta ilk başbakan Abdullah Gül'dü. Sonra Tayyip Erdoğan seçildi, başbakan oldu vesaire. Burada da baktığımızda Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki mevzu da böyle. Ekrem İmamoğlu da doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olmadı. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday oldu. Böyle bir ikili bir anlaşma aralarında söz konusu. Fakat aynı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk seçiminde bazı liderlerin siyaset sahnesinden silinmesi gibi bir durum da şimdi söz konusu. Israr etseler de siyaset sahnesinden silindiklerini söyleyebilirim. Kim onlar? Mesela AK Parti'nin ilk seçildiği o 2002 yılındaki seçimde Mesut Yılmaz siyaset sahnesinden silindi. Mehmet Ağar siyaset sahnesinden silindi neredeyse. Sonrasında bir seçim daha devam etti ama silindi. Ondan sonra Tansu Çiller siyaset sahnesinden silindi. Şimdi de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da siyaset sahnesinden silindiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu ikisi bir momentumla ortaya çıkmışlardı. Hatta şunu söyleyeyim. Ali Babacan ilk parti kurma hazırlıkları yaptığında Tayyip Erdoğan çok tedirgin olmuştu. Çünkü anketlerde daha o sırada 6'larda 7'lerde gözüküyordu daha partiyi kurmadan. Parti kurarsa bunun daha da yükselebileceğini, çünkü o günlerde Türkiye'nin temel sorunu ekonomiydi. Bunun üzerine de iyi oynarsa Ali Babacan'ın kendisinden önemli ölçüde oy koparacağını düşünüyordu. Ve Ali Babacan'ı ikna etmeye de çalışmıştı. Ama öyle olmadı maalesef. Ali Babacan çok kötü bir liderlik sergiledi. Cesur olmadı bir kere. Yani mesela şimdi bir örnek vereyim size. Mesela Sedat Peker'le Ali Yeşildağ'ın yayınladıkları videolar niye tuttu biliyor musunuz? Çünkü Sedat Peker'le Ali Yeşildağ Erdoğan rejiminin kendilerinin geçmişte devletler ve hükümetlerle yaptıkları pis işleri anlatırken kendilerini de anlatıyorlardı. Diyorlardı ki ya biz de bu işin içerisinde şu şekilde yer aldık. Mesela Ali Yeşildağ ne diyor? Antalya Havalimanı'nda işte 2 milyar dolar devletin cebinden çalındı. Ama işte ben de o ihalede şu şekilde rol aldım diye kendisini de anlatıyordu. Bu sebeple kamuoyunda çok güçlü destek gördüler. Yani bir yüzleşiyor kendisiyle de ama rejimin de çok büyük bir kirin ortaya çıkartıyor. Şimdi Ali Babacan da Ahmet Davutoğlu özellikle ben bir konuşursam insan içine çıkamazlar. Ben bir konuşursam yer yerinden oynar filan. Lan konuş o zaman. Yok konuşmuyorlar ama. Bu şekilde arkadaşlar maalesef Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan da hiçbir biçimde cesurluk göstermediler. Geçmişle kendileri özellikle yüzleşmediler. Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi'ni köşeye sıkıştıracak ifşaatlarda bulunmadılar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni, ya biz kendi partimizi bırakalım da sizin partinize niye gelelim sorusunun cevabını bulmadılar. Dolayısıyla da bu seçimde gördüğünüz gibi kendilerinin normalde konuşsalar küçümseyecekleri filan Fatih Erbakan çıktı. İkisinin de bugüne kadar aldığı toplam oydan fazlasını tek başına aldı. Ve Fatih Erbakan'dan da ne Deva Partisi'ndeki imkanlar var ne Gelecek Partisi'ndeki imkanlar var. Tamamen sosyal medya üzerinden çalışmalar yaparak ikisini de tarihin, geçmişin çöplüğüne attı. Dolayısıyla bu seçimde siyaset sahnesinden silinecek iki tane lider var. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan. Üçüncüsü arkadaşlar, Temel Karamoğlu'nun işi de zor. Yani Temel Karamoğlu'nun oynadığı zemin şu an tamamen Fatih Erbakan tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Ve çok yakın gelecekte Milli Görüş'ün total liderliğini de Fatih Erbakan oynayacaktır. Saadet Partisi bir yaşlılar kulübüne dönüşmeye doğru gidiyor. Zaten yeni genç lider adayları da çıkarmakla ilgili problemleri var. Saadet Partisi'nin yegane geleceği Numan Kurtulmuş'tu. Fakat Oğuzhan Asil Türk'ün rezillikleri nedeniyle Numan Kurtulmuş Saadet Partisi'nden o zaman ayrılmak durumunda kaldı. Eğer ayrılmamış olsaydı, Saadet Partisi'nin bu akil heyeti direnmiş olsaydı Oğuzhan Asil Türk'e, Temel Karamollaoğlu dahil, Numan Kurtulmuş'u partinin başında tutsalardı, bugün hakikaten başka bir Türkiye'deydik. Numan Kurtulmuş hakikaten AK Parti'nin iktidarını sarsabilecek kadar büyüme potansiyeli var idi. Fakat Numan Kurtulmuş da kendisini Tayyip Erdoğan'ın sunduğu konformist hayata, imkanlara, başbakan yardımcılıkları pozisyonlarına filan bir noktadan sonra mücadele vermeyi pes etti. Bir noktadan sonra Erdoğan'ın bu tekliflerine tav oldu ve kendi kendisini siyaset sahnesinden sildi. Şimdi Temel Karamollaoğlu da benzer bir seçimle karşı karşıya. Ya partide yeni genç bir lider ortaya çıkartıp koltuğu ona devredecek ya da bu şekilde giderek yaşlılar kulübüne dönen bir parti olarak ilerlemek mecburiyetinde kalacak. Şimdi gelelim Tayyip Erdoğan kısmına. Tayyip Erdoğan bundan sonra ne yapacak? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Şimdi şöyle bir insanların karamsarlığın içerisine de itiliyor. Şimdi seçimden önce diyorlardı ki ya Tayyip Erdoğan çok rahat. Çok rahat demek ki her şeyi ayarladı, kazanacak. Böyle deniyordu. Şimdi seçimden sonra da baktığımızda o balkon konuşmasına çıktığında Erdoğan öyle çok şok olmuş gibi falan değil. Hatırlayın Erdoğan'ın bir fotoğrafı vardır. O 2018'deki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumu vardı ya. Orada normalde o referandumu hileyle aldılar biliyorsunuz. İmzalı oy, imzasız oy, imzasız oyları da, mühürsüz oyları da geçerli saydılar filan. Hileyle geçtik Cumhurbaşkanı. Şu an bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı sistemi var ya, hileli seçim sonucunda yapılmış bir sistem. O zaman şok olmuştu bunun kabul edilmemiş olmasına. O zaman bir perdenin gerisinden çıkış fotoğrafı vardır böyle yüzünün korkunç oldu. Atalan Üsküdar'ı geçti filan açıklaması yapmıştı sonradan. Öyle bir şok ifadesi yoktu bu seçimlerden sonra yüzünde biliyorsunuz. Balkon konuşmasına çıktı. Şimdi tabii balkon konuşmasını da 22.30'da ayarlamışlardı normalde. Fakat 22.30'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünde incin top oynuyor. Kimse yok. Dolayısıyla balkon konuşmasını attılar 00.30'a. O arada kalabalık toplamaya başladılar. Hatta Erdoğan konuşmasında ağzından bunu kaçırdı. Çünkü prompterdan çıktığı an Tayyip Erdoğan önden prompteri alın var ya 2 günde rezil olur. Prompterdan çıktı dedi ki bir telefonla buraya geldiniz dedi kalabalığa. Yani normal kalabalık doğal olarak oraya toplanmadı 22.30'da. Sonra üyelere, parti üyelerine, parti yöneticilerine filan SMS'ler yağdı tamam mı? Cebren oraya birkaç bin kişiyi topladılar Tayyip Erdoğan konuşabilsin diye. Ve Erdoğan geçmiş konuşmalarından farklı olarak arkasına o böyle kurmay heyetini filan bütün çoluğunu, çocuğunu, damadını, şusunu, busunu alarak çıkmadı. Tek başına karısıyla birlikte balkona çıktı ve stratejisini şunun üzerine kurmuş. Şimdi biliyor. Şimdi gücün el değiştirebileceğine ilişkin bir hava oluşunca Türkiye'de kokuyu en iyi bürokrasi alır. Bürokrasi hop değişir. Ondan sonra dolayısıyla da Tayyip Erdoğan iktidarı, ülkeyi, devleti elinde tutmayabilir. Dolayısıyla bir güven vermesi lazım. O güven ne? Ben hala Türkiye'ye hakimim. Ondan sonra ben hiç panik değilim. Ben çok rahatım. Parti teşkilatım, siz de rahat olun. Bunlar geçer ya. Belediyeleri geçen sefer de kaybetmiştik. Belediyeler bizim elimizde olmasa da biz rejimin bütün ordu bizde, emniyet bizde, yargı bizde, belediye bizde olmasa ne olur filan havası estirdi orada yani. Ve rahatlık yansıtmaya başladı. Fakat prompterdan yine çıktığı bir anda şöyle bir şey ağzından kaçırdı. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Şimdi bu bilinçaltının kusması denen bir şey hadise var ya. Bu da bir sonun başlangıcı olabileceğine ilişkin Tayyip Erdoğan'ın zihninde bir tohum olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Fakat bizim bildiğimiz Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'ın geçmişte nelerin içerisinden çıkıp geldiğini bildiğimizden Tayyip Erdoğan öyle kolay kolay tamam belediyeleri kaybettim bunlara ben de bunu vereyim diyecek bir adam değil arkadaşlar. Bakın 2015 seçimlerine götüreyim sizi. 7 Haziran 2015. 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce Yalçın Akdoğan, benim de içinde bulunduğum bir topluluğun içerisinde böyle bazı gazeteciler var. Ne dedi biliyor musunuz? Seçimi kaybediyoruz dedi. HDP, Selahattin Demirtaş o zaman seni başkan yaptırmayacağız kampanyası vardı ya. HDP tek başına giriyor seçimlere. Seçimi kaybedeceğiz. Ama onlar da seçimden sonra çözüm sürecini nah görürler filan gibi bir laf etmişti. Şimdi o zaman seçimi kaybedeceğine ilişkin AK Parti'de hazırlık vardı. Yani anketlerde görüyorlar kaybedeceğiz bu seçimi. Fakat ondan sonra ne yapabiliriz? Şimdi oyun teorisi diye bir şey var ya ortaya bir şey koyuyorsun. Şöyle olursa ne yaparız? Böyle olursa ne yaparız? İhtimalli her birine 2-3 ihtimal belirliyorlar. AK Parti de böyle çalışır. Propagandalar, analistçileri, şulan her şeyleri olduğu için para konusunda sıkıntı yok. Ve bir teori belirlediler. Ne yapacağız biz? Bu seçimi kaybedeceğiz. Seçimi kaybetmemizin nedeni de Selahattin Demirtaş ve seni başkan yaptırmayacağım söyleme olacak. Bu sebeple biz de tutacağız çözüm masasına devireceğiz haklı olarak. Ondan sonra MHP ile ittifak kuracağız. Ondan sonra Güneydoğu'da çatışmalar zaten eli kulağında çatışmaları başlattıracağız. Güneydoğu yerle bir olacak, taş üstünde taş kalmayacak, bazı ilçeler haritadan silinecek, kan gövdeyi götürecek ve biz yeniden iktidara geleceğiz. O zaman Ahmet Davutoğlu başbakandı. Ne demişti hatırlıyor musunuz? Ne demişti? Güneydoğu'da çatışmalar arttıkça oylarımız yükseliyor demişti. Evet, tam olarak Ahmet Davutoğlu'nun da ağzından kaçırdığı mesele. Yani Erdoğan bir daha iktidara gelmek için arkadaşlar 7000 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi, PKK'lı, bölgede oturan siviller dahil 7000 insanın ölmesine hiç umursamadı bir daha iktidara gelelim diye. Yani karşımızda böyle bir adam var. Böyle belediyeleri kaybetti filan ondan sonra hemen kuyruğunu bacaklarının arasına kısacak ondan sonra ben gidiyorum. Böyle bir şey yok. Şimdi onlar bu seçimleri de sonuçlarının böyle olabileceğini öngörüyorlardı ve bununla ilgili şimdi planlar yapıyorlardır. Ha bunu da şunun için söylemiyorum. Ya bunlar öyle akıllı ki kaybettikleri işin içerisinden de böyle kazanma çıkartıyorlar filan değil. Hayır arkadaşlar bunun akılla ilgisi yok yani. Ya sen ben normal bir adam bir daha iktidara gelebilmek için 7000 kişiyi ölüme sürükler mi ya? Ama bu yapar yani. Bu acımasızlık gözü dönmüşlükle ilgili bir şey yani. İktidar olmasın kardeşim 7000 kişi ölmesin de iktidar da olmasın lanet olsun filan dersin sen yani. Bu sınırı aşamazsın yani. Çünkü seni bağlayan ahlaki, etik filan kuralların var. Adamda yok ki. Her şeyi yapıyor. Fakat bu yine de onun böyle her şeyi yapabileceği anlamına gelmez. Muhalefet stratejisini doğru kursun, hamlelerini doğru yapsın, analizlerini doğru yapsın. Bir dahaki cumhurbaşkanı kim olacak filan diye birbirine düşmesin, onun kavgasına şimdiden girmesin. Ondan sonra halka ulaşmaya, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye ve bundan sonra Erdoğan'ın yapacağı hamlelere makul mantıklı karşılık vermeye odaklansın. Erdoğan isterse Türkiye'nin yarısını yaksın yine, ortaya farklı farklı krizler çıkarsın yine kazanamaz. Ama muhalefet doğru yaparsa. Ama 2015'teki seçimlerde ne oldu? Halk ne dedi AK Parti'ye? Sen tek başına iktidar olamazsın, bir partiyle koalisyon kur. O parti olarak da CHP'yi işaret etti. Fakat CHP bu koalisyonu kurabilecek momentumu bir türlü ortaya, isteği, arzuyu bir türlü ortaya koyamadı. Yani halkın mesajını CHP de sahip çıkamadığı için halk da gitti diğer tarafa verdi. Şimdi halkın mesajına sahip çıkılması lazım. Halk ne mesaj verdi? Ona sahip çıkılması lazım. Şimdi şu yoruma da AK Partililerin şu yorumuna da katılıyorum. Diyorlar ki halk burada Tayyip Erdoğan'ı oylamadı. Halk burada yerel seçim, dolayısıyla farklı figürler var filan, onları oyladı. Doğrudan bir Tayyip Erdoğan oylaması değil. Dolayısıyla da halk farklı biçimde oy verdi. Bunda şöyle bir haklılık payı var. Bugüne kadarki o tip oylamalarda halk Erdoğan'dan çok memnun olduğu için Erdoğan'a vermiş değil. Karşısındakiyle karşılaştırınca. Şimdi muhalefetin sorumluluğu, mevcut ellerinde iki tane lider adayı var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Bunları birbirine düşürmeden, parti içlerinde kriz çıkarmadan odaklanmak, hizmetlere odaklanmak, belediyelerin güzel hizmet vermesine odaklanmak. Şimdi böyle yeniden başladı. Vay işte başörtülüler sokakta yürüyemeyecek hale gelecek de şu bu filan falan. Böyle krizler çıkmasına hiç fırsat vermeden makul mantıklı işine bakmak. Seçimin tarihi belirlendiğinde de demokratik biçimde zaten eğilim kimin lider olabileceğini ortaya çıkarır. Bu şekilde belirlemek. Fakat bunun öncesinde halkın verdiği mesaja sahip çıkıldığına, halkın verdiği oylara sahip çıkıldığını halka hissettirmeleri lazım. Onun dışında Erdoğan ne oyun oynarsa oynasın. Peki Erdoğan ne oyun oynayabilir? Şimdi yine balkon konuşmasını analiz edersek. Şimdi balkon konuşmasında Erdoğan dedi ki, böyle pozitif mesajlar verdi genelde toplumun farklı kesimlerine. Bir kesim hariç, Kürtler. Şimdi dedi ki, kendini bölücü örgüte köle yapmış olanların çıkardıkları bazı provokasyonlar oldu seçimde dedi. Şimdi burada kimi kastediyor? DEM Partisi'ni. Kendisini bölücü örgüte köle yapmış. Çünkü biliyor, DEM Partisi ile anlaşmaya çalıştı onu seçimlerden önce, fakat anlaşamadı. Çünkü DEM Partisi dedi ki, eğer dedi bize bir teklifle gelecekseniz, ki gittiler, Efkan Al'a bazı tekliflerle gitti. Hepsini yazılı yapacağız arkadaş. Kamuoyuna da çıkıp basın toplantısıyla açıklayacağız dediler. Buna yanaşmadılar. Ondan sonra orada bir hiçbir anlaşma şu bu filan olmadı. Şimdi deniyor ki bir de çözüm süreci yeniden başlar falan, öyle laflar ediliyor. Arkadaşlar, çözüm süreciyle ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Çözüm sürecini Tayyip Erdoğan mı başlattı ya? Çözüm sürecini Hakan Fidan mı başlattı? Açın bakın. Milli İstihbarat Teşkilatı ile PKK arasındaki görüşmeleri kim başlatmış? Emre Taner başlatmış. Milli İstihbarat Teşkilatı Emre Taner döneminde adım adım adım olayı bir çözülebilecek noktaya getirdi. Sonra Emre Taner yaş haddinden emekli oldu. Hakan Fidan'la Tayyip Erdoğan'ın eline geçti bu süreç. Onlar da kendi siyasi çıkarları için, AK Parti'nin siyasi çıkarları için çözüm sürecini piç ettiler. Olay bundan ibaret yani. Devletin yavaş yavaş olgunlaştırdığı bir süreci siyasi çıkarlar için yok ettiler. O kadar insan öldü yani ondan sonra. Neyse, bu ayrı bir konu. Dolayısıyla Erdoğan bu seçimde HDP'nin, DEM Partisi'nin bu kararlarından dolayı böyle bir sonuç aldığını düşünüyor. Ve seçimin öncesinden de bazı hazırlıkların içerisine girmişti arkadaşlar. Fahri Demirkol, yanındayım grubuna hoş geldin. Şimdi seçimden önce Irak'a ve Suriye'ye bazı ziyaretler başladı. İşte Milli Savunma Bakanı gitti iki kere. Ona Dışişleri Bakanı gitti iki kere, üç kere. Ondan sonra MİT Müsteşarı gitti iki kere, üç kere. Ve böyle Irak'ta bir şeyler pişiriyorlar, bazı anlaşmalar imzalıyorlar filan. Ve seçimden sonra anlaşılan bir işte bu Kandil Dağı şu bu filan, o bölgelere yönelik bir operasyon yapacaklar. Ve bu operasyonun üzerinden Türkiye'de milliyetçi dalgayı yükseltip onun üzerine bir şey inşa edecek. Ama ben onun üzerine inşa edeceği şeyin 7 Haziran'ın seçimleri sonrasında inşa ettiği biçimde olmayacağını düşünüyorum. Bu sefer farklı kavgaların içerisine girecek gibi gözüküyor. Şimdi bir de ertelenen bir kavga var arkadaşlar. Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasındaki kavga. Şimdi burada ilk yumruğu Bahçeli indirdi. Bunu kabul edelim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki nasıl indirdi ya, adam çıktı, kolu kırık, suratı dağılmış, işi gitmiş, ah gitmiş, vah kalmış Bahçeli ilk yumruğu nasıl indirdi? İndirdi arkadaşlar. Nasıl indirdi biliyor musunuz? İşte bu yerel seçimlerde indirdi. MHP yerel seçimlerde hiç çalışmadı arkadaşlar. Sıfır. Hiçbir faaliyet yürütmedi. Özellikle İç Anadolu bölgesinde kutuplaşmayı yükselten, ondan sonra muhalefeti PKK ile çalışmakla suçlayan filan. Esas kişi ve lafı geçen de kişi İç Anadolu bölgesinde MHP'nin genel başkanıdır biliyorsunuz. Hiç yoktu Devlet Bahçeli ortalarda seçim sürecinde. Kendi adaylarını çıkardılar bazı yerlerde. Ama Erdoğan'a çalışmadılar. Normalde Erdoğan'la Bahçeli nasıl çalışıyorlardı? Ortak bir strateji geliştiriyorlardı. İlk açıklamayı pas olacak şekilde Devlet Bahçeli bir konuyu gündeme getiriyor. O pası Tayyip Erdoğan devralıp gol atıyordu. Bu şekilde bir çalışıyorlardı. Devlet Bahçeli hiçbir pas vermedi Tayyip Erdoğan'a. Hiç o toplara girmedi, bu seçimlerde hiç çalışmadı ve bu şekilde ve farklı biçimlerde de muhalefeti PKK ile kucak kucağa bilmem ne falan o işlerin içerisine de hiç girmeyerek Tayyip Erdoğan'a bu seçimi kaybettirdi Devlet Bahçeli. İşte ilk yumruk budur arkadaşlar. Şimdi Tayyip Erdoğan'da yumruk sırası. Atabilecek mi yumruk? Bunu bilmiyorum. Ama bu Kuzey Irak'a yönelik büyük bir operasyonun oluşturacağı bir milliyetçi dalga olursa, o milliyetçi dalganın içerisinde Tayyip Erdoğan Bahçeli'ye bir dalarsa, milliyetçi kesimden çok tepki görmeyebilir. Çünkü hani bu Kuzey Irak operasyonu nedeniyle milliyetçi kesimi kendi tarafında tutabilir diye düşünüyor Tayyip Erdoğan. Ama AK Partililer çok uzun süredir MHP'nin yargı bürokrasisinde, emniyette ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde çok ciddi bir kuvvet olduğu ve MHP'lilerin de çok acımasız olduğu, ondan sonra kendi sonlarını getirebilecekleri, olası bir biçimde iktidardan normal ya da başka bir biçimde iktidardan giderlerse bu MHP'lilerin, İslamcıların kökünü çok feci biçimde kazıyacağı, işkence filan her şeyi yapacaklarını, çok iyi, kendi hayatlarını süper biçimde yağmalayacaklarını çok iyi biliyorlar. Nereden biliyorlar? Çünkü MHP'lilere, Gülen cemaatine bunları yaptırttılar. O hani böyle askerlere, Gülen cemaatinden insanları gözaltına alındıktan sonra çok ağır işkenceler yapılmıştı ya, job sokmadan tutun nelere kadar. Bunların hepsini yapanlar ülkücü polislerdi arkadaşlar. Dolayısıyla bunları yaptırttılar. O mal varlıklarını yağmalama, şu bu işler filan da o şekilde yapıldı. Bunu gördü Tayyip Erdoğan. Bunların ne kadar gözlerinin kara olduğunu gördü. Ben iktidardan düşersem aynısını bana da yaparlar diye kendisi bir biçimde iktidardan düşmeden bu grubu tamamen tasfiye etmek istiyor. Fakat bunu yapabilecek mi, yapamayacak mı bilmiyorum. Çünkü MHP'liler de çok kurtlar ve dediğim gibi ilk yumruğu Devlet Bahçeli indirdi arkadaşlar. Şimdi birkaç kelime de Sinan Oğan'la Ümit Özdağ'a söyleyeyim. Bunları da pas geçmeyelim. Şimdi her şeye rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yanlış adaydı, oydu, buydu filan. Bütün onlara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma ihtimali var idi. Fakat bu ihtimali ortadan kaldırabilecek yegane kişi, yegane grup, bir Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönlü çok razı olmayan, Tayyip Erdoğan'a da zinhar oy vermek istemeyen kişiler için bir alternatifin oluşmasıydı. Şimdi önce Muharrem İnce üzerinden bu alternatifi oluşturdular. Fakat Muharrem İnce hayatı itibariyle o kadar rezil ki arkadaşlar ve alkol problemi çok had safhada, bu alternatif olamadı bir türlü. Sonra tuttular böyle fresh bir isim. Kamuoyunun çok böyle gözünün önünde olmamış. Dolayısıyla işte geçmişi şu bu filan çok böyle irdelenmemiş filan. Fresh bir isim olan Sinan Oğan'ı bir anda Ümit Özdağ ortaya çıkardı. Sonrasında o Sinan Oğan da hem CHP tabanının hoşuna gidebilecek hem MHP tabanının hoşuna gidebilecek bir söylemlerde bulundu. Ve AK Parti'ye oy vermek, Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemeyenler ama Kemal Kılıçdaroğlu'na da eli gitmekte zorlananlar, tam içlerine sinmemiş olanlar Sinan Oğan'ın etrafında toparlandılar. Sonra Sinan Oğan gitti bir güzel Ümit Özdağ'la birlikte oyları sattılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok kötü duruma düşürdüler. Kemal Kılıçdaroğlu onlar giderse onların o oy %5 oylarını çekebilmek için tuttu bir anda aşırı milliyetçi söylemlere filan sarıldı. Ondan sonra mülteci düşmanlığına sarıldı filan bir anda değişti. Yani o güne kadar seçim kampanyasını pozitif, herkese pozitif gelen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir anda masaya yumruğunu vuran, bağıran, çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü Kemal Kılıçdaroğlu da panikle. Sinan Oğan'ın o %5'ini alabilmek için. Bu sefer de demokratlar ya yeni bir Tayyip Erdoğan mı seçiyoruz filan oldular. Hava bozuldu ve Tayyip Erdoğan'ın aradan sıyrıldı. Yani Sinan Oğan'la Ümit Özdağ vazifelerini yaptılar. Ondan sonra ikisi de emlak zengini oldular şu anda. Yani bunlar Tayyip Erdoğan için kolay adamlar. Tayyip Erdoğan bir adamda para üzerine anlaşabilirse o süper. Adam isterse gelsin anasına sövsün. Hiç umurunda olmaz. Yeter ki bu adamla parayla ilgili anlaşabilelim. Adam para almaya yatkın olsun yeter ki. Tayyip Erdoğan şak diye çözer arkadaşlar. Sinan Oğan meselesini de bu biçimde çözdü ve Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybettirdi. Şimdi yerel seçim oldu. Ya neredesin sen Ümit Özdağ bu yerel seçimlerde? Hiç ortalarda yok. Sinan Oğan neredesin sen bu yerel seçimlerde? Hani sadık kaldığın bir planın vardı. Herhalde bu yerel seçimleri o planın içerisine koymayı unutmuşsun sen. Yani halbuki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraki ilk adım. Unutmuşsun herhalde bunu. Hiç ortada yoklar. Niye? Çünkü sahipleri ortada olmayın diyor da o yüzden. O yüzden. Dolayısıyla o bu seçimlerin öncesinde işte mülteci meselesinden tutun da başka meselelere kadar köpürtmeyi çok iyi bildikleri meseleleri köpürtmedi bu ikili. Bunun gibi adam çok. Tayyip Erdoğan muhalefetin içerisinde her zaman böyle adamlar bulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de bulmuştur geçmişte uzun zaman. Kemal Kılıçdaroğlu'nu torpilleyenlerin filan önemli kısmı da böyle isimlerdir. Bu isimleri tespit etmek, havanın değiştiğini onlara da hissettirmek filan Erdoğan'ın bu oyunlarını bozabilmek muhalefetin elinde. Bunu başarırsa bir şey olur. Yoksa şu an böyle yerel seçimlerden bu sonuç çıktı diye Erdoğan iktidarı bitti, gitti filan. Olsa bütün ülke CHP'li oldu. Böyle bir şey yok. Yani çalışmaya devam etmen lazım. Yani siyaset de gazetecilik gibi suyun üzerine yazı yazmak gibi bir şey. Yarın başka bir gün. O yarının gerçekleriyle hareket etmen lazım ve çalışmaya devam etmen lazım. Bu çalışmaya devam, topluma bir farklı gelecek olabileceğine ilişkin umut verme, gençlere umut verme, bu şekilde bu momentumu devam ettirebilmek mümkün. Bakın, ya o kadar üzücü ki geçen seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince intihar eden gençler oldu. İç paralayan mektuplar bıraktılar geriye. Hatta bir kız çocuğu intihar etti. Ne yazmıştı mektubunda biliyor musunuz? Diyor ki ben diyor öteki dünyaya da inanmıyorum diyor. İnşallah öteki dünya yoktur diyor. Hiç olmazsa burada bitsin diyor. Yani artık dünyadan o kadar Türkiye'nin o şartlarından o kadar bunalmış ki artık diyor ki hiç olmazsa öteki dünya olmasın diyor. Bitsin artık diyor. Yok olayım filan diyor. Bu noktaya gelmiş. Ya 17-18 yaşındaki bir genç nasıl bu noktaya gelir ya bir ülkede? Ama getirdiler o gençleri. Şimdi o gençlere umut verebilmek siyasilerin elinde. İnsanlar güle oynaya göbek atarak filan Tayyip Erdoğan'ı seçmiyorlardı arkadaşlar. Böyle yani her liderin bir fanatik kesimi olur ama toplumun genel kesimi o liderin fanatiği haline gelmez. Hep alternatife bakarlar. Güzel bir alternatif var mı? En iyisini seçmeye çalışırlar. Çünkü verdikleri oyun kendi ülkelerinin, çocuklarının filan geleceğini, kendi ceplerinin filan bunu belirleyeceğini bilirler yani. Toplumun karşısına düzgün bir alternatifle çıkmazsan aynı pilavı bir daha bu sefer kabul et, bu sefer kabul et filan diye toplumun önüne çıkarırsan olmaz. Yani bakın yani dünyanın farklı ülkelerinde, bu Almanya'da da böyle. Yani bir lider bir seçimi kaybettiği zaman olsa partinin liderliğini başka birisine bırakıyor. Ya bu ısrar nedir arkadaşlar? Bu koltuğa yapışma nedir yani? Türkiye 80 milyonluk ülke, insan mı yok Türkiye'de ama yok. Yeniliyor bir daha. Yani bundan vazgeçilmesi lazım. Aynı zamanda yenilen politikalardan da vazgeçilmesi lazım. Umarım muhalefet bu dersleri çıkarır arkadaşlar. Çünkü Tayyip Erdoğan bu seçimden ders çıkaracaktır. Ha eskisi gibi böyle korkunç, geniş, derin kadroları falan yok. Bakın size şunu anlatayım. 2002 yılında işte Tayyip Erdoğan o seçimi kazandığında işte hükümet kurulacak. Ben de o zaman daha genç bir gazeteciyim. Uzan döneminde Star Gazetesi'nde çalışıyorum. O dönem hatırlıyorum. Parlamento büro şefiyle parlamento muhabirleri bakanlar kim olabilir diye yazıyorlardı. Şu bakan olabilir filan. Ya inanın 3 tane ayrı kabine çıktı. 3 ayrı kabine ve her birisinin de kelli felli isimler ha böyle. Her bakanlık için 3 tane filan kelli felli. İlk akılda hemen ilk akla gelen isimler vardı. Böylesine bir kadro derinliği vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ilk kurulduğu zamanlarda. Ve hani oluşturdukları politikalar sadece kadro derinliği değil. O kadro derinliğinin olmasını sağlayan şey politikaları da öyleydi. Yani Kürtler cemaat veriyor, destek veriyordu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Cemaat Gülen cemaati destek veriyordu. Liberaller destek veriyordu. Demokratlar, Alevilerin bir kısmı filan. Hatta sosyal demokratların bir kısmı filan. Böyle bir kadro derinliği vardı. Çünkü oluşturdukları politikalar bütün bu kesimleri çekebilecek politikalardı. Sonrasında 2010'dan sonra Tayyip Erdoğan tek adam oldu. Tek politika oldu. Ondan sonra hatta o dönem ağzından yine kaçıranlardan bir tanesi dönemin İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu dedi ki Bugüne kadar yanımızda olanların bundan sonra yanımızda olmayacağını göreceksiniz dedi. Yani bunları göndereceğiz hepsini dedi. Hatta o 17-25 sürecinde ortaya çıkan ses kayıtlarından bir tanesinde Tayyip Erdoğan şöyle diyordu. Mustafa Karaleoğlu'yla konuşuyor. O dönem Star Gazetesi'nin CEO'su Mustafa Karaleoğlu. Diyor ki Tayyip Erdoğan Mustafa Karaleoğlu'na Ali Bayramoğlu'nun Kanal 24'teki bir tane konuşmasından rahatsız olmuş Tayyip Erdoğan. Hemen sarılmış telefona Mustafa Karaleoğlu'nu aramış. Diyor ki ya bu böyle böyle konuşuyor falan bunu niye çıkarıyorsun falan diyor. Mustafa Karaleoğlu da kemküm ediyor. Karaleoğlu'na diyor ki ya ben sana söylemedim mi? Bunlardan bize hayır gelmez. Bunları çıkarma. Ya bundan bize hayır gelmez, bunu çıkarma dediği adam Ali Bayramoğlu, Tayyip Erdoğan'ın gezi sürecinde 17-25 Aralık'ta o yolsuzluklar ortaya çıkmasına rağmen desteğini esirgememiş, böyle adeta Tayyip Erdoğan'ın bütün politikalarını ölümüne desteklemiş bir adam. Yolsuzluğunu dahil desteklemiş. Onu bile diyor ki bu bizden değil diyor. Çünkü liberal filan bu bizden değil. Liberal de değil. Kendisini tuhaf bir şekilde tanımlıyor Ali Bayramoğlu da. Şimdi dolayısıyla bu derinliği kaybettiği için Adalet ve Kalkınma Partisi şimdi bu girdaptan çıkabilmesi çok mümkün değil. Ellerinde doğru düzgün bir kadro yok yani. İşte bakıyorsunuz kabineye kim biliniyor, kim biliniyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan biliniyor. Ondan sonra Maliye Bakanı biliniyor. Sonra diğerleri kim ya kabinede filan? Hiç kimseyi bilmiyorsun. Nereden çıktı lan bu adamlar? Bu adamların politik geçmişleri ne? Hangi politik mücadeleyi vermişler? Ne yapmışlar? Hiç bilinmeyen tipler. Dolayısıyla işi çevirebilecek kadro derinliği yok. Bürokraside de böyle bakın. Yani ekonomi bürokrasisinden tutun, yargı bürokrasisinde ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak ve 2028 seçimlerine kadar işleri toparlayabilecek bir kadro derinliği yok Tayyip Erdoğan'ın. İşleri toparlayacak da kiminle toparlayacak? Toparlayamaz yani kolay kolay. Fakat burada yine muhalefet dramatik hatalar yaparsa Erdoğan'ın işleri toparlamasına gerek yok. Çünkü muhalefetteyken dramatik hata yapınca toplum size güvenmiyor. Lan bu iktidara gelirse daha büyük dramatik hata yapar diyor o baskının altında. Dolayısıyla muhalefetteyken dramatik hata yapmamanız lazım. Altılı masadaki o Meral Akşener krizi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer partilere böyle beşer beşer onar onar milletvekili dağıtmaları filan bunlar dramatik hatalardı yani. Dolayısıyla toplumda bu da dramatik hataları gördü. Ondan sonra Sinan Oğan meselesinin yönetilememesi filan bunlar dramatik hatalardı. Yani dramatik hata yapmazsa muhalefet Erdoğan'ın böyle yeniden işleri toparlayabilecek bir kadro derinliği yok. Ne bürokraside ne siyasetin içerisinde. Dolayısıyla bu defter kapanabilir. Ama dediğim gibi her şey çalışmaya bağlı, muhalefete bağlı. Şimdi birkaç tane sorunuzu yanıtlayalım, yanıtlayayım. Arkadaşlar bugün çok yazdınız. Ben de sizin sorularınıza cevap veremedim. Gökhan Zan'dan biraz bahsetsek Cevheri Bey diyor isimsiz biri. Bahsettim aslında Gökhan Zan'dan. Misyonunu tamamladı adaylıktan çekilmeyerek. Şimdi bakalım Hatay Spor sportif direktörlüğü ya da 5 milyon doları alacak mı? Bakalım. Kütahya, Afyon, Adıyaman inanılır gibi değil diyor. Hakikaten şaşılacak iller. Fakat demek ki oraların halkına da öyle önyargılı yaklaşmamak lazım. Doğru adayı çıkarırsan oluyormuş demek ki. Evet. Seçim öncesi askerlerimizi şehit ettirecekler dedim ve oldu. Tayyip bunun üzerine seçim kurdu ama yine babayı aldı. Yani onun üzerine çok kurduğunu düşünmüyorum da orada daha sonra ortaya çıktı bir PKK'nın bir İran'dan aldığı bir teknoloji nedeniyle dronları vurması nedeniyle biraz dronlar o bölgenin üzerinde uçamayınca PKK biraz avantaj kazanıp oradaki o şehit hadiseleri oldu. Ama doğru yani o kış günü o dağın başında o askerler niye vardı? O ayrı bir sorun. Cevheri sence hükümet güven oylamasına gitmesi gerekiyor mu? Yani gerekmiyor arkadaşlar. Bu mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde böyle şeylerin yeri yok. Mehmet Ali Ağca'ya Tayyip Erdoğan hakkında bir şeyler söyledi. Ne diyorsunuz bu konuda? Bilmiyorum ne söylediğini bilmiyorum açıkçası. Meral Akşener'in Bahçeli'nin yerine geçme niyeti mi var? Yani Ankara kulislerinde konuşulan Atilla Öztürk sormuş bu soruyu. Ankara kulislerinde konuşulan konulardan bir tanesiydi. Seçimden sonra İyi Parti MHP'nin yerine ikame edecek Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla şimdiden Meral Akşener muhalefete muhalefet yaparak bu pozisyonu hazırlanıyor diye bir Ankara'da kulisler dolaşmıştı. Fakat bunun ne kadar gerçeklik payı var? Birazdan önümüzdeki günlerde bunu görmüş olacağız. Ümit Özdağ'la söyledim mi? Ben yoktum demiş Kenan. Çok söyledim Kenan. Merak ediyorsan geriye dönüp izleyebilirsin. DEM Partili belediyelere kayyum atarlar mı diye bir soru gelmiş. İki kere yaptı Tayyip Erdoğan bunu. Üçüncü kere yapmaması için bir sebep göremiyorum. Ama muhalefet psikolojik üstünlüğü elinde tutmaya devam ederse en azından her yerde bunu yapamayabilir. Yani psikolojik üstünlüğü elde tutmak önemli. Bu şekilde devam edebilmek önemli. Sayın Güven önümüzdeki seçimlerde şu anki partilerden kaçı sağlam kalır demiş Weissman. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, ondan sonra Yeniden Refah Partisi falan bunlar sağlam girecekler. Fakat diğerleri adına MHP tabii ki çok kurumsal, çok köklü bir parti. Ama diğerleri adına çok bir şey söyleyemiyorum. Nikolo destekçinin grubuna geldi. Hoş geldin Nikolo. Sence genel seçimlerde yeni bir oluşum olur mu? AK Parti'nin dağılıp ayrı partiler yeni partilere girer mi? Yani AK Parti'nin dağılması arkadaşlar Tayyip Erdoğan'ın varlığıyla ilgili bir şey. Tayyip Erdoğan hayatını kaybederse, ona sağlık nedeniyle çekilmek durumunda kalırsa ya da başka bir sebeple o zaman AK Parti'nin dağılması söz konusu olur. AK Parti şu an geldiği yapı itibariyle eskiden böyle değildi. Eskiden kurumsal bir partiydi 2010'a kadar. 2010'dan sonra geldiği yapı itibariyle AK Parti kurumsal değil, tek adam partisi. Yani Tayyip Erdoğan demek. Dolayısıyla dağılması da o tek adamın ortadan kalkmasıyla ilgili bir şey. Erken seçim olursa olursa ne zaman olur? Yani Erdoğan'ın şu şartlarda erken seçime gideceğini zannetmiyorum. Erdoğan hiçbir zaman kaybedeceği bir erken seçime gitmez yani. Öyle bir duruma düşürmez kendisini. Ünal Can Bey diye biri var. Duydunuz mu? Evet, bir şeyler söylüyor ama bilmiyorum ben açıkçası. Söylediklerini ispatlama noktasına geldiğini görmedim şu ana kadar. Seçime gitmeyen 10 milyon diyor. Evet, 10 milyon kim diyor? Bunun büyük kısmı muhtemelen iktidara oy vermiş kişilerdendir. Zaten ama şu da var. 2019 yerel seçimleriyle 2024 yerel seçimler. Çünkü yerel seçimi yerel seçimle karşılaştırmanız lazım. Genel seçimle değil. İkisinin ben bugün rakamlarını karşılaştırdım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 4 milyon kadar bir oy düşüşü gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yükseliş gözüküyor. Oylarında evet gitmeyenler var sandığa ama bunu geçen genel seçimle karşılaştırmamanız lazım. Bir önceki yerel seçimle karşılaştırmanız lazım. Cevher Bey, Tuncay Özkan, Mustafa Sarıgül ne olacak? Umarım tarihin çöplüğünün dibine giderler ikisi de. Devlet Bahçeli gerçekten düştü mü? Öyle diyorlar. Bir ev kazası geçirmiş, alnını çarpmış. Alnını çarptığı için de gözaltına morluklar inmiş vesaire. Ya ama yani çok ciddi bir biliyorsunuz kalp rahatsızlığı geçirdi. Kalp zarı rahatsızlığı geçirdi Devlet Bahçeli. Ya neden bırakmıyorlar? Yani hayatta başka şeyler var. Hayatta başka güzellikler var. Başka hayatın başka anlamları var. Ne bileyim. Bir Ege'nin sularında yüzebilmek, birkaç tane Yunan adasına gitmek, dünyanın farklı coğrafyalarını gezmek filan. Ne bileyim bir hobi sahibi olmak filan. Yani bu koltuğa yapışmak nedir arkadaş ya? Yani gelmişsin 80 yaşına merdiven dayamışsın, evde yürüyemiyorsun, düşüyorsun. Yani hepimizin başına gelebilir ama yani bu duruma kendini sokmak nedir arkadaşlar? Yani bir çeşit hastalık bu koltuk hastalığı. Cevheri Bey iyi yayınlar. Türk bürokrasisi nasıl tavır alacak ya da alacağı rüzgara değişeceğini düşünemiyorsun. Türk bürokrasisi ile ilgili size güzel bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben bu Nokta Dergisi'nde selfie kapağı yapınca 2017 yılı 2015 yılında tutuklanmıştım. 2 ay bir Silivri cezaevinde kaldım 2015'te. Şimdi tutuklandığımda o zaman 7 Haziran seçimlerinden sonraki işte bir dönem vardı. Ben de tam 1 Kasım'da seçim oldu. 2 Kasım'da Tayyip Erdoğan beni tutukladı. Şimdi orada cezaevinde diğer siyasi tutuklular var. Onlarla konuşuyoruz. Şöyle bir hadise anlattılar. Şimdi 7 Haziran seçimleri olunca ve Tayyip Erdoğan tek başına iktidarı o zaman kaybetmişti ya. Bürokrasi hemen havayı almış tabii. O güne kadar siyasi tutuklular ayda bir kere aileleriyle yüz yüze görüşme yapıyorlar. Her haftada o camın arkasından işte haftada bir, 15 günde bir de o camın arkasından telefonla konuşuyorlar. Hemen 7 Haziran seçimlerinde Tayyip Erdoğan iktidarı kaybedince yüz yüze görüşmeyi haftada bire çıkarmışlar hemen. Ondan sonra kıyafet sınırlaması var cezaevinde. Atıyorum 2-3 kat kıyafet bulundurabiliyorsunuz aynı zamanda. Onun sınırlamasını kaldırmışlar filan. Kitap sınırlamasını kaldırmışlar filan. Ondan sonra 1 Kasım seçimleri oldu. Tayyip Erdoğan tekrar iktidara geldi %49'da, hemen o verdikleri hakların hepsini geri almışlar. İşte bürokrasi budur arkadaşlar. Gücü devrin değişebileceğinin kokusunu aldığı zaman bugün AK Partili diye geçinen, MHP'li diye geçinen bürokratların hop bir anda döndüğünü görürsünüz. Hatta şunu anlatayım size. Ecevit iktidardaydı. Tabii bir sosyal demokrat başbakan başbakanlıkta ve başbakanlık korumaları da böyle hani sosyal demokrat polislerden filan seçilmiş böyle tipler, daha seküler tipler. Sonra Tayyip Erdoğanlar işte seçimi kazandı. Abdullah Gül başbakan oldu. Lan korumaların işte paçasını çorabının içerisinde, aa işte ya abdest aldım da unutmuşum filan numarası yapan mı dersin? Mescitten çıkmayan mı dersin? Ondan sonra hemen döndü hava. Yani bürokrasi budur maalesef Türkiye'de arkadaşlar. Gerçi dünyada da biraz böyledir de, ama yine de hani gelişmiş ülkelerde bürokrasi iktidardan bağımsızlığını korur biraz. Enes Ataş, çok teşekkür ederim. Demir taşın akıbeti ne olur sizce Cevheri Bey? Demir taşın akıbeti Türkiye'deki demokrasinin akıbetiyle ilgili arkadaşlar. Yani genel olarak Kürt sorununun çözümü de böyle. Yani böyle işte çözüm süreci gibi MİT'le yapılacak görüşmeler, iktidarla yapılacak görüşmeler falan, bunlarla Kürt sorunu falan çözülmez. Türkiye'nin köklü demokratik sorunları da çözülmez. Çöküş her alanda olduğu gibi kalkınma da her alanda olur. Türkiye'deki demokrasi, yargı bağımsızlığı belli bir seviyeye gelirse Demirtaş'ın akıbeti de o sayede özgürlüğüne kavuşur. Yoksa o gider, başkası tutuklanır. Fatih Erbakan'a ne olur? 1-20 yılda o hüküm sürer mi? Yani Fatih Erbakan şu an öyle iktidar olmaktan filan uzak. Ama bir büyük parti kendi çapında bir %10'luk filan öyle bir parti olma potansiyeli var şimdilik. Muharrem İnce'ye değinir misiniz abi? Onun nesine değineyim ya? Yani her tarafından rezillik yakan bir adam. Beni nasıl kullanırsınız da oradan 3-5 kuruş kaparım filan. Bunun derdinde olan bir adam. Başka bir şey değil Muharrem İnce. Hep böyleydi ya. Hep böyleydi. Anlattım size Muharrem İnce. CHP'li bürokrasi Muharrem İnce grup başkan vekiliydi CHP'de. Deniz Baykal döneminde. CHP'li bürokrasi AK Parti'nin aleyhine yolsuzluk dosyaları getiriyordu. Muharrem İnce alıyordu yolsuzluk dosyalarını, AK Partililerle pazarlık yapıyordu. Ondan sonra o yolsuzluk dosyalarını ifşa etmiyordu. Onu. Para için. Böyle bir adam var. Hep böyleydi ya. Nereden böyle bir anda iki lafından bir tanesi Atatürk oldu, kendine bir kesim elde etti. Ya bu Atatürk istismarı yapanlardan da, bir toplumun bunlardan da kurtulması lazım. Yani toplumun Atatürkçü kesimi de şuna bir bakması lazım. Ya bu adam Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, herkesin gözünde bir değeri var bir noktada yani. Tamam da iki lafının birisi niye Atatürk ya bir adamın? Yani buna da bir dur demesi lazım Atatürkçü kesimin, bu istismarı bir durdurması lazım. Muharrem İnce de böyle istismarı yapa yapa bir noktaya geldi arkadaşlar. CHP bu seçimde küçük bir zafer kazandı mı? Küçük değil bence, büyük zafer kazandı. Yani o %23 denen o psikolojik bariyer vardı ya, 23-25, onu dağıttılar yani. Bu çok önemli bir şey. Sayın Güven, kendiniz açısından güzel şeyler olacak. Belki de bir gün Türkiye'ye döneceğim hissiyatını yaşadınız mı dün akşam? Yani tabii ki dün akşam güzel bir akşamdı. Türkiye'de belli şeylerin dönüşebilmesi açısından güzel bir akşamdı. Ama benim gibi gazetecilerin Türkiye'ye dönebilmesi ya da Türkiye'de şu an hapisteki gazetecilerin serbest bırakılması, siyasi tutukluların serbest bırakılması, ülkenin benim gibi insanlar için normalleşmesi, bunlar öyle kısa süreçler değil. Bunlar hakikaten demokrasinin yeniden tahkim edilmesiyle mümkün olabilecek şeyler. Dediğim gibi ülkedeki genel demokrasi havası düzelince olabilecek şeyler. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın değişmesinden ibaret şeyler değil yani bunlar. Demokrasinin standardı yükselirse dönebilirim ülkeye. Yoksa Erdoğan gidip İmamoğlu gelmesi benim dönüşümle ilgili ya da Türkiye'deki demokrasinin, haklar elinden alınmış insanların haklarını geri alabilmesiyle ilgili bir şey değil. Yani ya da özgürlük ortamının büyümesi, liderin değişmesiyle ilgili değil tek başına. Demokrasi standartlarının değişmesiyle ilgili bir şey. Evet, Davut Kısacık, teşekkür ederim. Göçmen sorunu ne olacak? Mültecileri istemiyoruz. Bıktık artık. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu dünyanın farklı yerlerinde de böyledir. Göç sorunuyla karşılaşan ülkeler vardır. Hatta ben Yunanistan'da yaşadığım zaman Kanada'dan Yunanistan'a gelmiş bir akademisyenle tanışmıştım. Kanada'dan Yunanistan'a gelmesinin sebebi o 2015 yılında büyük bir mülteci krizi yaşanmıştı ya. Yunanistan bu mülteci kriziyle nasıl başa çıktı? Nerelerde artı vardı, nerelerde eksi vardı? Kanada bir akademisyeni Yunanistan'a göndermiş ve bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Sonra Kanada'da ileride böyle bir göç dalgasıyla karşılaşırsa hazırlıklı olması açısından böyle bir araştırmanın içerisindeydi bu akademisyen. Onun da söylediği şey şuydu. Yani bir mülteci akını olduğu zaman belli sayıda mülteciyi çeşitli yollarla geri gönderebilirsiniz. Ama genel olarak o mültecilerin çok büyük çoğunluğu o ülkede kalırlar. Şimdi Türkiye'nin de artık yeni mülteciye bir kere dur demesi gerekiyor. Ama mevcut mültecileri entegre etmesi gerekiyor. Yani onları geri gönderebilmek, geri göndermek çok realist bir şey değil. Gönderilmeleri çok zor, çok realist değil bu. Fakat bunların entegre edilmesi lazım. Bakın Almanya'ya bir mülteci geldiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? O önce hemen bir dil kursuna yazdırılıyor. Dil kursunda aynı zamanda Almanya'nın kültürüyle ilgili bazı şeyler anlatılıyor. Dilini öğreniyor, kültürü öğreniyor. Sonra dili belli bir seviyeye gelince onu job center dediğimiz iş edinme bölümüne o kişiyi devrediyorlar. İş edinme bölümünde bu kişi bir meslek ediniyor. O mesleğin kurslarını, sertifikalarını alıyor. Sonra hayatın içerisine katılıyor. Dolayısıyla bir entegrasyon politikası var. Hem diliyle, kültürüyle ve mesleki kariyeriyle. Şimdi Türkiye bu entegrasyonu hiç veriyor ellerine bir tane kağıt bırakıyor. İster sokakta yat, ister acından öl, ister dil öğren, ister öğrenme, ister topluma entegre ol, ister git kendine bir getto oluştur. Şimdi böyle olunca bu topluma zarar verir. Toplumun genel standardını aşağıya indirir yani her açıdan. Eğitiminden tut da güvenliğe kadar. Dolayısıyla mevcut mültecileri entegre etme. Aslında bu entegrasyonla ilgili Avrupa Birliği'nden de büyüklü miktarda para alıyor Tayyip Erdoğan. Ama o paraların nerede kullanıldığını biliyorsunuz zaten. Evet. Almanya'dan selamlar. Almanya'da entegrasyon çok önemli filan demiş. Evet az önce anlattım. Evet arkadaşlar yine uzun bir yayın oldu zannedersem. Bugünlük isterseniz burada kapatalım seçim analizimizi. Sorularınız olacaktır. İleride biraz daha seçim sonuçları haftaya kadar daha da netleşir. Ondan sonra seçim sonuçlarını tekrar yorumlamaya devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.